Ayrım 38, Hayalet, Joe Nesbo, sayfa 451. Harry ayaklarına, korniş niyetine verilmiş naylon ipe baktı. Ayakkabısının tabanıyla onu ezdi. Sonra onu yanında çalıştırmaya başladın ve işi ona devredip devredemeyeceğini görmek için sınadın. Yaşlı adam başıyla onayladı. Ama asla bir şey söylemedim diye fısıldadı. Babası olduğumu bilmeden öldü. Telaşının sebebi neydi ki? Telaş mı? Neden işlerini birbirine o kadar çabuk devretmen gerekiyordu? Önce Gusto, sonra Sergey. Yaşlı adam bezgince gülümsedi. Koltuğunda öne eğilince yatağın yukarısındaki okuma lambasının ışığıyla aydınlandı. Hastayım. Öyle bir şey olduğunu tahmin etmiştim. Kanser mi? Doktorlar bir yıl ömür biçti. 6 ay önce Sergey'in kullandığı kutsal bıçak şiltemin altında dururdu. Yaran acıyor mu? O bıçak çektiğim acıyı sana aktardı Harry. Harry başını yavaşça sallayarak onayladı. Bu duruma uyuyordu ve uymuyordu. Sadece birkaç ay ömrün kaldıysa neden ihbar edilmekten oğlunu öldürmeyi isteyecek kadar korktun ki? Neden kısacık bir hayat uğruna onun upuzun hayatını elinden aldın? Yaşlı adam boğuk boğuk öksürdü. Urkalarda kazaklar ordunun erleridir Harry. Töreye bağlılık yemini eder ve yeminimizi tutarız. Körlemesine değil, gözlerimizi açık tutarak, duygularımızı disipline etmeye eğitiliriz. Bu da hayatımızın efendisi olmamızı sağlar. İbrahim oğlunu kurban etmeyi kabul etti. Çünkü... Bu Tanrı'nın emriydi. Nasıl bir töreden bahsettiğini hiç bilmiyorum. Ama 18 yaşında birinin senin işlediğin suçlar yüzünden hapse girmesine izin veriyor mu? Harry, Harry, hala anlamadın mı? Gusto'yu ben öldürmedim. Harry yaşlı adama baka kaldı. Bunun uyman gereken bir kural olduğunu söylemedin mi şimdi? Gerekirse kendi oğlunu öldürmenin. Evet söyledim ama kötü insanların arasında doğduğumu da söyledim. Oğlumu seviyorum. Gusto'nun canını almam da mümkün değildi. Tam tersi. İbrahim'i de tanrısını da boş ver diyorum. Yaşlı adam gülerken öksürmeye başladı. Elini göğsüne koydu ve dizlerine kadar eğildi. Durmadan öksürüyordu. Harry gözlerini kırpıştırdı. Onu kim öldürdü peki? Yaşlı adam doğruldu. Sağ elinde bir altı patlar tutuyordu. İri, çirkin bir tabancaydı ve sahibinden bile yaşlı görünüyordu. Bana silahsız gelmemen gerektiğini bilmeliydin Harry. Harry karşılık vermedi. MP5 suyla dolmuş mahzenin dibindeydi. Tüfek de Truls Benson'in dairesindeydi. Harry Gusto'yu kim öldürdü diye tekrarladı. Herhangi biri olabilir. Yaşlı adamın parmağı tetiğe dolanırken Harry bir gıcırtı duyar gibi oldu. Öldürmek çok zor değildir Harry. Aynı fikirde değil misin? Harry aynı fikirdeyim diyerek ayağını kaldırdı. İnce naylon ip ayakkabının tabanına hızla sürtünerek korniş tutamacına doğru çıkarken ıslık sesini andıran bir ses duyuldu. Harry yaşlı adamın gözlerindeki soru işaretini gördü. Beyninin şimşek hızıyla çalışarak yarı sindirilmiş verileri değerlendirmeye çabaladığını anladı. Yanmayan lamba, odanın ortasında duran sandalye, Harry onun üstünü aramamıştı. Harry oturduğu yerden bir santim bile kımıldamamıştı. Ve yaşlı adam loşlukta Harry'nin ayakkabısının altından korniş tutamacına kadar çıkan ve oradan kendisinin tam tepesindeki tavan lambasına uzanan naylon ipi artık görüyordu belki. Ama şimdi tepesinde lamba yoktu. Harry'nin rahip yakalığı hariç Blindernwagen'den aldığı tek şey vardı. Harry Rudolf Asayev'in dört direkli yatağında sırılsıklam yatarak nefes almaya çabalarken ve görüş alanında siyah noktalar uçuşurken yalnızca onu düşünmüştü. Her an bayılacağına emindi ama bilincini yitirmemek için karanlığın bu tarafında kalmak için mücadele etmişti. Sonra kalkıp Kitab-ı Mukaddes'in yanındaki ziyuku almıştı. Rudolf Asayev sola atılınca tuğlaya çakılmış çelik çiviler başına değil, köprücük kemiğiyle omuz kasının arasına saplanarak bir sinir lifleri düğümünü cervicobrachial plexus'u parçaladı. Bunun sonucunda yaşlı adam saniyenin 1/200 kadar süre sonra tetiği çektiğinde üst kol kası felç olduğundan altı patları 7 cm aşağı indi. Merminin eski Nagant'ın namlusundan çıkması için gerekli olan saniyenin 1/1000 kadarlık sürede barut tıslayarak tutuştu. Saniyenin 3/1000 kadar süre sonra mermi Harry'nin baldırları arasından geçerek karyolaya saplandı. Harry ayağa kalktı, emniyet mandalını yana çekti, sonra da açma düğmesine bastı. Namlu dışarı fırlayınca bıçağın sapı sarsıldı. Harry kolunu düz tutarak bıçağı aşağıdan kalça hizasından salladı. Bıçağın uzun ince namlusu rahibin palto klapalarının arasından gömleğini deldi. Harry kumaşla derinin delindiğini, ardından da bıçağın dirençle karşılaşmadan sapına kadar girdiğini hissetti. Rudolf Asayev'in kurtulma şansı olmadığını bilen Harry bıçağı bırakınca sandalye geriye devrildi ve Rus inleyerek yere yuvarlandı. Sandalyeyi tekmeleyerek uzaklaştırdı ama olduğu yerde kaldı. Yaralanmış ama hala tehlikeli bir eşek arısı gibi kıvrıldı. Harry bacaklarını açarak yaşlı adamın tepesinde durdu ve eğilip bıçağı onun vücudundan çıkardı. Kanın fazla koyu kırmızı rengine baktı. Belki de sebep karaciğer hastalığıydı. Yaşlı adamın sol eli felç olmuş sağ kolunun üstünden geçerek zemini yoklayıp tabanca yaradı. Harry çılgınca bir arzu duydu bir an. O elin tabancayı bulmasını istedi. Böylece gereken bahaneye kavuşacaktı. Harry tabancayı tekmeleyerek uzaklaştırdı ve duvara çarptığını duydu. Yaşlı adam demir diye fısıldadı. Beni demirimle kutsa evladım. Yanıyor. İkimiz adına bitir şu işi. Harry kısa bir anlığına gözlerini kapadı. Onu yitirdiğini hissediyordu. O gitmişti. Nefret. Harry'nin hareket halinde olmasını sağlayan, yakıt niyetine kullandığı nefret tükenmişti. Hayır, teşekkürler dedi Harry. Yaşlı adamdan uzaklaştı. Islak paltosunu ilikledi. ''Şimdi gidiyorum Rudolf Asayev. Resepsiyondaki delikanlıdan ambulans çağırmasını isteyeceğim. Sonra da eski amirimi arayıp seni nerede bulabileceklerini söyleyeceğim.'' Yaşlı adam kıkırdayınca ağız kenarında kırmızı köpükler oluştu. ''Bıçak Harry, cinayet sayılmaz, zaten öleceğim. Cehenneme gitmezsin yemin ederim. Cehennemin kapısındakileri söylerim, seni içeri sürüklemezler.'' ''Beni korkutan şey cehennem değil.'' Harry ıslak camel paketini palto cebine koydu. ''Ben polisim. Bizim işimiz kanunları çiğnemekle suçlanan kişileri adalete teslim etmektir.'' Yaşlı adam öksürünce köpükler patladı. ''Haydi Harry, şerif rozetim plastik, hastayım. Bir yargıç beni gözaltına aldırmaktan başka bir şey yapamaz. Öpücükler, kucaklamalar, morfin. Hem öyle çok cinayet işledim ki... Hasımlarımı köprülerden sallandırdım. Kendi adamlarımı öldürdüm. Mesela şu pilotu tuğla kullandık. O polisi de öldürdüm. Bereli adamı. Andrei ile Peter'i seni vursunlar diye odana gönderdim. Seni ve Toulouse Benson'ı vursunlar diye. Sebebini biliyor musun peki? Siz ikiniz birbirinizi vurmuşsunuz gibi görünsün diye silahı kanıt olarak bırakmıştık. Haydi ama Harry. Harry bıçağın namlusunu çarşafa sildi. ''Benson'ı neden öldürmek istedin? Sonuçta senin için çalışıyordu.'' Asayev yan döndü. Şimdi daha rahat nefes alır gibiydi. Yanıt vermeden önce birkaç saniye öylece yattı. ''Benden habersiz Al Navru'daki bir depodan eroin çaldı. Eroin benim değildi ama yakıcının fazla açgözlü olduğunu ve ona güvenemeyeceğini anladığında, hele mahvolmana yol açabilecek kadar çok şey biliyorsa, risklerin toplamının fazla büyük olduğunu bilirsin.'' O zaman da benim gibi bir iş adamı riski ortadan kaldırır Harry. Bir taşla iki kuş vurmak için mükemmel bir fırsat gördük. Sen ve Benson. Asayev kıkırdadı. Tıpkı Watson'da oğlunu öldürmeye çalışmam gibi. Nefret duymaya başlıyor musun Harry? Az kalsın oğlunu öldürecektim. Harry kapıda durdu. Gusto'yu kim öldürdü? İnsanoğlu nefretin hakikati uyarınca yaşar. Nefreti takip et Harry. Emniyet teşkilatıyla belediye meclisindeki adamların kimler? Söylersen bu işi sona erdirmeme yardım eder misin? Harry ona baktı, başını çabucak sallayarak onayladı. Yalan söylediğinin anlaşılmayacağını umdu. Yaşlı adam yaklaş diye fısıldadı. Harry eğildi. Yaşlı adamın pençe gibi kaskatı eli birden onu yakasından kavrayıp çekerek yaklaştırdı. Asayev'in bileği taşını çağrıştıran hırıltılı sesi Harry'nin kulağına usulca konuştu. ''Bir adama Gusto cinayetini üstlensin diye para verdiğimi biliyorsun Harry. Ama Oleg'in yeri gizli tutulduğu sürece onu öldüremeyeceğimi düşündüğüm için bunu yaptığımı sandım. Yanıldın. Emniyet teşkilatındaki adamım tanık koruma programı kayıtlarına bakabiliyor. İstesem Oleg'i o sırada olduğu yerde de bıçakla öldürtebilirdim kolayca. Ama fikrimi değiştirmiştim. o kadar kolay kurtulmanı istemi? Harry uzaklaşmaya çalıştı ama yaşlı adam onu sımsıkı tutuyordu. O ses başına plastik torba geçirilip ayaklarından asılmasını istiyordum diye gürledi. Başına saydam plastik torba geçirilmesini, ayaklarından aşağı sular akmasını, suların tüm vücudundan akarak torbaya dolmasını. Bunu filme çekmek istiyordum, sesli olarak, çığlıkları duyabilesin diye. Sonra da kaydı sana gönderecektim. Yaşamama izin verirsen planım hala bu. Beni delil yetersizliğinden öyle çabuk serbest bırakacaklar ki şaşacaksın Harry. Sonra da Oleg'i bulacağım. Harry, yemin ediyorum bulacağım. Posta kutundan gözünü ayırma, DVD'nin gelmesini bekle. Harry içgüdüsel olarak elini savurdu, bıçağın saplanışını hissetti, derinlere dalışını, bıçağı çevirdi. Yaşlı adamın inlediğini duydu, çevirmeyi sürdürdü. Gözlerini kapadı ve bağırsaklarla iç organların bıçağa dolandığını, patladığını, dışarı çıktığını hissetti. Yaşlı adamın çığlığını nihayet duyduğunda, bu kendi çığlığıydı aslında. 42. Bölüm. Harry'i uyandıran şey yüzünün bir tarafını aydınlatan gün ışığıydı. Yoksa bir ses mi uyandırmıştı onu? Bir gözünü ihtiyatla açarak etrafına bakındı. Bir oturma odası penceresini ve mavi gökyüzünü gördü. Ses yoktu en azından şimdi. Harry kanepeye sinmiş sigara dumanı kokusunu alınca başını kaldırdı. Nerede olduğunu hatırladı. Yaşlı adamın odasından çıkıp kendi odasına girmiş, kanvas valizini sakince toplamış, arka merdivenlerden inerek otelden ayrılmış ve bir taksiye atlayıp kimsenin kendisini bulamayacağına emin olduğu tek yere gitmişti. Neybuck'ın ailesinin Opsal'daki evine. Buradan ayrılmasından sonra eve kimse gelmemiş gibiydi. İlk işi mutfak ve banyo çekmecelerinde ağrı kesici aramak olmuştu. Sonunda bir paket bulmuştu. 4 hap almış, ellerindeki kanı, yaşlı adamın kanını silmiş ve Stig Neybuck'ın karar verip vermediğine bakmak için mahzene inmişti. Neybuck karar vermişti. Harry yukarı çıkıp soyunmuş, giysilerini kurusunlar diye banyoda asmış, battaniye bulmuş ve zihnine düşüncelerin üşüşmesine fırsat vermeden kanepeye yatıp uyumuştu. Kalkıp mutfağa gitti, 2 ağrı kesici alıp 1 bardak suyla yuttu, buzdolabını açıp içine baktı. Buzdolabı gurme yiyecekleriyle doluydu. Neybuck İrene'yi iyi beslemişti besbelli. Dünkü mide bulantısı geri gelince Harry bir şey yiyemeyeceğini anladı. Oturma odasına döndü. İçki dolabını da görmüştü. Uyuyacak bir yer ararken o dolabın epey uzağından geçmişti. Dolabın kapağını açtı. Dolap boştu. Rahatlayan Harry uzun uzun nefes verdi. Cebini yokladı. Sahte alyans. Harry tam o anda bir ses duydu. Uyanırken duyar gibi olduğu sesti bu. Açık bodrum kapısına gitti, kulak kabarttı. Joe Zawinul. Harry aşağı inip dosdoğru depo kapısına gitti. Tel örgünün arasından baktı. Stig Neybuck uzaydaki ağırlıksız bir astronot gibi yavaşça dönüyordu. Harry Stig'in pantolon cebinde titreşen cep telefonunun onu döndürüp döndürmediğini merak etti. Telefonun zil sesi Weather Report'un palladiumunun 4 aslında 3 notası öbür dünyadan gelen bir sinyal gibiydi. Harry telefonu alırken tam da bunu düşündü. Arayanın Neybuck olduğunu, onunla konuşmak istediğini. Harry ekrandaki numaraya baktı ve telefonu açtı. Radyum hastanesindeki resepsiyonistin sesini tanıdı. Stig, alo, orada mısın? Beni duyabiliyor musun? Sana ulaşmaya çalışıyoruz. Stig, neredesin? Bir sürü toplantıyı kaçırdın. Endişeliyiz. Martin evine geldi ama orada da yokmuşsun Stig. Harry telefonu kapatıp cebine koydu. Ona ihtiyacı olacaktı. Martine'den aldığı telefon yüzmesi sırasında bozulmuştu. Mutfaktan sandalye getirip verandada oturdu. Otururken sabah güneşi yüzünü aydınlattı. Sigara paketini çıkardı ve o salak siyah sigaralardan birini ağzına alıp yaktı. Bununla idare etmesi gerekecekti. Çok iyi bildiği bir numarayı aradı. Raquel, selam benim.
Harry, numaranı tanımadım.
Yeni bir telefonum var.
Ah, sesini duyduğuma öyle sevindim ki. Her şey yolunda gitti mi?
Evet diyen Harry, Raquel'in sesindeki mutluluk karşısında ister istemez gülümsedi. Her şey yolunda gitti.
Hava sıcak mı?
Çok sıcak. Güneş ışıl ışıl parlıyor ve kahvaltı yapmak üzereyim.
Kahvaltı mı? Saat 4 civarı değil mi?
Jet gecikmesi dedi Harry. Uçakta uyuyamadım. Bize muhteşem bir otel buldum. Sukhumvit'te.
Seni tekrar görmeyi ne kadar çok istediğimi bilemezsin Harry.
Ben,
hayır dur Harry, ciddiyim. Bütün gece uyumadan bunu düşündüm. Bu kesinlikle olması gereken şey. Yani öyle olup olmadığını göreceğiz. Ama olması gereken tarafı bu, görmek. Ah, ya hayır deseydim Harry?
Rachel.
Seni seviyorum Harry, seni seviyorum. Beni duyuyor musun? Bu sözcüğün ne kadar düz, tuhaf ve fantastik olduğunu duyuyor musun? Hakkıyla söyleyebilmek için samimi olmak gerek. Parlak kırmızı elbise giymek gibi bir şey. Seni seviyorum, fazla mı abartılı?
Rachel güldü, Harry gözlerini kapadı ve tenine dünyanın en muhteşem güneşinin, kulak zarlarına da dünyanın en muhteşem kahkahasının kondurduğu öpücükleri hissetti.
Harry, orada mısın?
Kesinlikle buradayım.
Bu öyle tuhaf ki sesin öyle yakından geliyor ki.
Birazdan çok yakında olacağım canım.
Tekrar söyle.
Neyi söyleyeyim?
Canım.
Canım.
Harry bir şeyin üstünde oturduğunu hissetti.
Arka cebindeki sert bir şeyin onu çıkardı. Yüzüğün kaplaması gün ışığında altın gibi parıldadı.
Harry siyah çiziyi parmak ucuyla okşayarak Rachel dedi. Evlenmeye ne dersin? Dalga geçme Harry.
Dalga geçmiyorum. Gerçi Hong Kong'da oturan bir alacak tahsildarıyla evlenmeyi aklından bile geçirmezsin biliyorum.
Yok, alakası yok. Kiminle evlenmeyi hayal etmem gerekiyor ki?
Bilmem. Bir sivile, polis akademisinde cinayet soruşturmaları dersi veren eski bir polise ne dersin?
Öyle bir tanıdığım yok.
Belki ileride olur. Seni şaşırtabilir. Hayatta daha tuhaf şeyler de oluyor.
İnsanların asla değişmediğini söyleyip duran sensin.
Şimdi insanların değişebildiğini söylediğime göre demek ki insanlar değişebiliyormuş.
Ağzın iyi laf yapıyor.
Diyelim ki haklıyım. Diyelim ki insanlar değişebilir ve geçmişe sünger çekmek mümkün.
Musallat olan hayaletleri yenmek mi?
O zaman ne derdin?
Hangi konuda?
Farazi evlenme teklifime.
Bu bir evlenme teklifi mi? Farazi bir teklif. Telefonda.
İşte şimdi biraz abartıyorsun. Ben altı üstü güneşte oturan çok hoş bir kadınla sohbet ediyorum.
Ben de telefonu kapatıyorum.
Rachel telefonu kapayınca Harry mutfak sandalyesine yaslanıp gözlerini kapadı ve ağzı kulaklarına varana dek sırıttı. Güneşte ısınıyordu ve acı duymuyordu. 14 saat sonra Rachel'i görecekti. Rachel'in Gardner Maw'nun kapısına gelip de kendisinin oturmuş onu beklediğini görünce yüzünün alacağı ifadeyi hayal etti. Oslo altlarında giderek küçülürken yüzünün alacağı ifadeyi, başını onun omzuna yaslayıp uykuya dalmasını. Harry öylece uzandı, ta ki hava serinleyene dek tek gözünü araladı, bir bulutun kenarı güneşi örtmüştü o kadar. Harry gözünü tekrar kapadı, nefreti takip et. Yaşlı adam bunu söyleyince Harry başta onun kendi nefretinin sesini dinleyerek onu öldürmesini kastettiğini düşünmüştü. Ama ya o adam başka birini kastetmiş idiyse? Harry'nin Gusto'yu kimin öldürdüğünü sormasından hemen sonra öyle demişti. Yoksa soruya yanıt mı vermişti? Harry'nin nefreti takip ederse katili bulacağını mı kastetmişti? Bu durumda ortada bir sürü zanlı vardı. Peki Gusto'dan nefret etmek için kimin en çok sebebi vardı? Irene'nin elbette. Ama Gusto öldürüldüğünde o hapsedilmişti.
Güneş tekrar çıkınca Harry yaşlı adamın sözlerine gereğinden fazla anlam yüklediğine kanaat getirdi.
İş bitmişti, Harry artık gevşemeliydi. Birazdan bir ağrı kesiciye daha ihtiyacı olacaktı. Ayrıca Hans Christian'ı arayıp Oleg'in ne ayet tehlikeden kurtulduğunu söylemesi gerekiyordu.
Harry'nin aklına bir başka fikir geldi. Orkrim'de çalışan rüşvetçi polis Truls Benson tanık koruma programı verilerine erişemezdi. O kişi başka biri olmalıydı, daha yukarılarda biri.
Dur orada diye düşündü, Tanrı aşkına dur. Hepsinin canı cehenneme. Uçuşu düşün, gece uçuşunu, Rusya'nın üstündeki yıldızları.
Sonra tekrar mahzene indi. Neybak'ı indirip indirmemeyi düşündü. Ardından da bu fikri reddetti ve aradığı levyeyi buldu.
38. ayının sonu. Sayfa 462.